Falun Dafa uygulayıcılarının yayınladığı Minghui Radyosu podcastlerine hoş geldiniz. Bizimle dünyanın dört bir yanındaki uygulayıcılardan, Shuyan uygulama sırasındaki kişisel deneyimlerinin yanı sıra, özel katkılar ve Falun Dafa uygulayıcıları tarafından bestelenen ve çalınan müzikler hakkında haberler duyacaksınız. Ayrıca Çin'deki zulüm hakkında size ilk elden haberler sunuyoruz. Seçilmiş fikir yazıları. Tanrısallığın varoluşu. Zhang Mingzhi tarafından. Tanrısallık var mı, yok mu? Önce şu iki örneğe bakalım. Pandemiden kurtulmak. Sig Weiner, Almanya'daki Münih Havaalanı'nda güvenlik müfettişidir. Kendisi Kasım 2021'in ortalarında COVID-19'un Delta varyantına yakalandı. Ocak 2022'de ölümün eşiğinde Alman kadın iki uğurlu sözü söyledikten sonra COVID'den iyileşti başlıklı bir makalede virüs beni son derece zayıflattı. Daha önce hiç bu kadar yüksek ateşim olmamıştı. 41 derece ve öksürüğümde enfeksiyon bulaşmış olan kocam ve oğlumdan daha kötüydü. Kalkıp etrafta dolaşmaya çalıştım ancak düştüm yazıyordu. Kocama ne yapacağımı sordum. Ve bana Falun Dafa iyi, doğruluk, merhamet, hoşgörü iyi sözlerini tekrarlamamı önerdi. Onun tavsiyesine uydum ve cümleleri defalarca tekrarladım. Her geçen gün kendimi iyileştirdiğimi hissettim, diye devam etti Wagner. Daha sonra sağlığı kademeli olarak herhangi bir ilaç almadan düzeldi. Sonunda o tamamen iyileşti ve işine geri döndü. Bu deneyim karşısında şaşıran kadın, uzun süredir devam eden ateizmini bir kenara attı ve Falun Dafa'ya döndü. Ve kocası Rainer Wagner gibi bir uygulayıcı oldu. Meksikalı bir iş adamı olan Samuel Alvarado da benzer bir deneyime sahipti. Eylül 2020'de COVID-19 ile enfekte olduktan sonra acil bakım için bir hastaneye kaldırıldı. Bir BT taraması akciğerlerinin ağır hasar gördüğünü ve iltihabın onun nefes almasını zorlaştırdığını gösterdi. Fakat Falun Dafa'ya olan inancıyla ve öğretilerini çalışarak yavaş yavaş iyileşti. Bunun gibi birçok örnek Minghui.org'da yayınlanmıştır. Bir kişi Falun Dafa'nın doğruluk, merhamet, hoşgörü ilkelerine gerçekten inandığında sıkıntı tersine çevrilebilir. Birçok ateist ve sadece bilime inanan insanlar genellikle bu tür mucizeleri reddeder ve hastaların durumunun başlangıçta şiddetli olmadığı, bağışıklık sistemlerinin enfeksiyondan korunduğu gibi bilimsel bir açıklama bulmaya çalışırlar. Ancak böyle bir açıklama, kişisel olarak böyle mucizevi iyileşmeler yaşayanlar için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Hem Wagner hem de Alvarado, tam iyileşmelerinin sadece Falun Dafa'ya olan inançlarından kaynaklandığını biliyorlardı. Wagner bir Falun Dafa uygulayıcısı oldu ve virüse yakalanmadan önce zaten bir uygulayıcı olan Alvarado, inancında daha da güçlendi. O, Falun Dafa'nın iyi olduğuna gerçekten inanıyorsanız kurtulacaksınız, dedi. Wagner'in ateist olmaktan çıkıp Falun Dafa uygulayıcısına dönüşmesi birçok ateistin öne sürdüğü argümanı geçersiz kılmaktadır. Tanrısallık nerede? Onu göremiyorum, bu yüzden Tanrı yok. Sırf kişinin Tanrıları görememesi, başkalarının onları göremeyeceği anlamına gelmez. Onları görmemek, Tanrıların var olmadığının kanıtı değildir. Kişi ilahi bir mucize yaşadığında, ruhunu dokunulacak ve ilahi olanın varlığına dair algısı temelden değişecektir. Çok sayıda örnek. Aslında kültürler arasında ve binlerce yıllık tarih boyunca ve günümüze kadar birçok insan tanrısallığı görmüş ve ilahi mucizeleri deneyimlemiştir. Wagner ve Alvarado'ya ek olarak diğer birçok Falun Dafa uygulayıcısı hastalıklarının herhangi bir tıbbi müdahale olmaksızın ortadan kalktığını gördü. Ve uygulayıcı olmayanlar bile modern bilimin açıklayamayacağı bir şeyi Falun Dafa iyi. Doğruluk, merhamet, hoşgörü iyi diyerek sağlıklarını yeniden kazandılar. Son yıllarda İsa ve Bakire Meryem'in heykellerinde gözyaşları ve hatta kan bulundu. Bilim adamları, gözyaşlarının ve kanın bileşiminin, gözyaşlarının veya kanın kaynağını açıklayamasalar da, yaşayan bir insanınkine benzer olduğunu doğruladılar. Bazı insanlar, tanrısal varlıkların insanlık için acı çektiklerine dair ipuçları olduklarına ve bize bir uyarı verdiklerine inanıyorlar. Başka bir örnek, Şubat 2011'de Çin'de çıkan bir yangınla ilgilidir. Yangın, Liaoning eyaleti, Shenyang şehrindeki tüm Wanxin otelini neredeyse yok ediyordu. Ancak binanın içindeki ahşap bir Buda heykeli bozulmadan kaldı. Bir ay sonra 9.0 büyüklüğünde bir deprem ve tsunami Japonya'yı vurdu. Ancak harabelerde bir bodhisattva heykeli zarar görmedi. Benzer şekilde Sandy kasırgası 2001 yılında New York'tan ciddi şekilde hasar gördükten sonra Meryem Ana'nın bir heykeli hala enkazın üzerinde duran birkaç yapıdan biriydi. Buna ek olarak 2004 Hint Okyanusu depremi ve 200 binden fazla can alan tsunami'den sonra birçok Buda heykeli bozulmadan bulundu. Modern bilim bu gerçekleri açıklamakta zorlanıyor. Ancak felaketleri insanlığın ahlaki çöküşünün bir sonucu olarak gören dindar inananlar şaşırmadılar. İnsanlar dini erdemlere göre yaşamıyorlar dedi Sri Lanka'da bir keşiş olan Sumana. Doğa onları cezalandırdı. Çünkü Lord Buda'nın yolunu takip etmiyorlar. İnsanlar derslerini almak zorundalar. İnsanlar bunu sadece bir felaket olarak değil, tanrıların onları davranışlarını geliştirmeleri gerektiğini söylediklerini düşünüyorlar diye ekledi. Başka bir kişi, Sri Lankalılar tsunamilerden bu yana daha iyi insanlar haline geliyor yorumunu yaptı. Bilimsel bakış açıları. Doğada çözülmemiş birçok bulmaca var. Örneğin modern bilim evrenin büyük patlama ile başladığına inanıyordu. Daha spesifik olmak gerekirse, model tüm evrenimizin yaklaşık 1.6 çarpı 10 35 metre boyutlarında, yaklaşık 1032 derecelik bir sıcaklıkta, yaklaşık 10-43 saniye içinde yoğun maddeden başlaması gerektiğini söylüyor. Kibir bunun ötesine geçiyor. Stephen Hawking, zamanın resimli kısa tarihinde, büyük patlamadan bir saniye sonra genişleme hızı 100 bin milyonda bir parça bile olsa daha küçük olsaydı, evren bugünkü boyutuna ulaşmadan önce çökmüş olurdu diye yazdı. Söylemeye gerek yok. Böyle bir hassasiyete kabul etmek için dini bir inanca ihtiyaç duyulabilir. İtalyan bir teolog olan Thomas Aquinas, inancı açıklamak için Summa Theologica'yı yazdı. Tanrı'nın hem doğal aklın ışığının hem de inancın ışığının kaynağı olduğuna inanıyordu. Makalelerinden birinde 5 yol, yani Tanrı'nın varlığı için 5 mantıksal argüman önerdi. Daha spesifik olarak, ilk hareket ettiriciyi, evrensel nedenselliği, olumsallığı, dereceyi ve nihai nedeni veya sonları tartışırlar. Dünyada bazı şeylerin hareket halinde olduğu kesin ve duyularımız için açıktır. Şimdi hareket halinde olan her şey bir başkası tarafından harekete geçirilir. Çünkü hareket halinde olduğu şeyin potansiyeli dışında hiçbir şey hareket halinde olamaz. Bu nedenle başka hiç kimse tarafından harekete geçirilmeyen ilk hareket ettiriciye ulaşmak gerekir. Ve bunu herkes Tanrı olarak algılar. Aquinas'tan bu yana birçok bilim adamı da tanrısallığa inanıyordu. Isaac Newton şöyle yazmıştır. Ve erdemli lordluktan, gerçek Tanrı'nın canlı, zeki ve güçlü olduğu sonucu çıkar. Diğer mükemmelliklerden, onun yüce ya da fevkalade mükemmel olduğu. O ebedi ve sonsuzdur. Her şeye gücü yeten ve her şeyi bilendir. Yani ezelden ebediyete kadar vardır. O sonsuzluktan sonsuzluğa kadar mevcuttur. O her şeyi yönetir ve olan ya da olabilecek her şeyi bilir. Başka kanıtlar istemek için tek bir baş parmak beni bir tanrının varlığına ikna ederdi. Tüm zamanların en büyük bilim adamlarından biri olan Albert Einstein de aynı fikirdeydi. Şöyle yazdı. Tanrının bu dünyayı nasıl yarattığını bilmek istiyorum. Şu ya da bu fenomenle, şu ya da bu elementin spektrumuyla ilgilenmiyorum. Onun düşüncelerini bilmek istiyorum. Gerisi ayrıntılardır. Bir desen görüyorum ama hayal gücüm o kalıbın yaratıcısını hayal edemiyor. Bir saat görüyorum ama saatçiyi tasavvur edemiyorum. İnsan zihni 4 boyutu kavrayamaz. Öyleyse önünde 1000 yıl ve 1000 boyutun bir olduğu bir tanrıyı nasıl kavrayabilir? İlahi olanın varlığını görmezden gelmeli miyiz? Muhtemelen hayır. Sonuçta nereden geldiğimizi bilmiyorsak ait olduğumuz yere geri dönmek zor olur.